Ayrım 2, Ağlama Anne, Engeller Aşılmak İçindir, Şule Özcan. Sayfa 25. Engellilik nedir? Bir işi layıkıyla yapmanın yolu, işin tam olarak ne olduğunu, inceliklerini, özelliklerini ve onu yaparken nelere dikkat etmek gerektiğini iyi bilmekten geçer. Engelli kişileri tanımak, engelli çocuğunuza ya da yakınınıza destek olmak için engelliliğin ne olduğunu, nedenlerini, özelliklerini ve onlara nasıl yaklaşmanın doğru olacağını bilmek önemlidir. Bu yüzden engellilerin dünyasındaki yolculuğumuza engellilikle ilgili bilgilerle başlıyoruz. Bedenin belli bir organının ya da bölümünün işlevlerini yeterince yerine getirememesi, buna bağlı olarak bireyin yaşamını sorunsuz olarak devam ettirmesi, bazı aktiviteleri yapması için özel desteklere gereksinim duyması durumuna özürlülük denir. Örneğin kişi göremeyebilir, duyamayabilir ve benzeri. Bu yetersizlik ve veya özürlülük sonucu kişinin günlük ve toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklar da engel olarak tanımlanır. Bir başka deyişle engellilik, görmede, duymada, yürümede, tutmada veya algılamada yaşanan yetersizliklerin gerekli düzenlemeler ve destek araçlarıyla telafi edilemediğinde güçlüklerle karşılaşılmasıdır. Kişinin özelliklerine, yaşam koşullarına, yaşanan yere göre sonuçları değişebilen bir durumdur. Yürüme becerisindeki bir özür nedeniyle gittiği ortamlarda merdiven olduğu için zorlanan kişi engelli kabul edilir. Özürlü bir birey eğer günlük yaşamda, eğitim veya iş ortamında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya değilse bu birey engelli sayılmaz. Örneğin görme yetersizliğiniz var ve bu yetersizliğinizi gözlük ve diğer araçlarla giderebiliyorsanız, böylece işlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsanız, yapacaklarınız kısıtlanmıyorsa engelli değilsinizdir. Ancak imkanlardan yoksun bir yörede yaşıyorsanız, destek araçlarını kullanamıyorsanız engelli kabul edilirsiniz. Engellilik ve özürlülük arasında böyle bir ayrım var. Ancak özürlü sözcüğü hoş olmayan çağrışımlar yaptığı düşüncesiyle genel olarak engelli sözcüğü kullanılıyor. Yani engellilik utanılacak, dünyaya küsmeyi gerektirecek bir durum olmadığı gibi engelliler de bir şey yapamayacak, dışlanacak veya bulaşıcı bir şey varmış gibi kaçılacak insanlar değildir. Kabul etmemiz gerekir ki yaşam boyunca karşılaşabileceğimiz pek çok durum çocuklarımızın, yakınlarımızın ve bizlerin engelli olmasına neden olabilir. Engelin nedenleri. Yaklaşık olarak her 10 bebekten biri engelli doğmakta ya da yaşamının herhangi bir evresinde engelli olmakta ve yaşamını bu engelle sürdürmektedir. Doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşanacak bazı durumlar buna neden olabilmektedir. Bebek anne karnında gelişirken anne adayının kronik hastalıkları, gebelik sırasında geçirdiği hastalıklar, enfeksiyonlar, yaşadığı kaza, travma psikolojik sorunlar, beslenmesi, kullandığı ilaçlar ve kimyasal maddeler, sigara, alkol, uyuşturucu ve gerilim gidericiler, akraba evliliği, kan uyuşmazlığı ile çeşitli kalıtsal hastalıklar bu duruma neden olabilmektedir. Annede beslenme bozukluğu olması bebeğin büyümesini yavaşlatabilmektedir. Hücre bölünmeleri sırasında bazı hatalar oluşabilir. Bu kalıtsal bozukluklar bazen annenin düşük yapmasına neden olurken bazen de çocuğun gelişimini ciddi biçimde etkileyebilir. Örneğin Down sendromu. Hücrelerin yanlış transfer olması nedeniyle yarık dudak, yarık damak, spina bifida ve benzeri bozukluklar oluşabilmektedir. Spina bifida'da kapanması gereken sinir tüpleri hücrelerin eksik transferiyle açık kalır ve buna bağlı olarak yürümeyi, dışkı ve idrarı kontrol eden sinirler gelişemez. Anne ve baba adaylarının yaşı, bebeğin anne karnındaki yapısal, fiziksel bozuklukları ve diğer çevresel faktörler de doğum öncesi nedenler arasındadır. Doğum sırasında geçirilen bir travma, doğumun steril olmayan ortamlarda gerçekleşmesi, doğum aletlerinin kullanılması sırasında yaşanan problemler, bebeğin boynuna kordon dolanması, bebeğin doğum kanalında oksijensiz kalması, doğum anı anoreksiya, bebeğin başının önce değil sonra çıkması, doğumun geç, erken, anormal ya da zor olması, uzaması, engele neden olacak durumlar arasında sayılabilir. Zor ve hatalı doğumlarda bebeğin başının çok fazla basınca maruz kalmasıyla kafa içi kanamanın oluşması sonucu beyin hasarı oluşabilmektedir. Bebeğin 37 haftadan önce veya zamanına göre hafif, 2,5 kilo ve daha aşağı doğması da engele sebep olabilmektedir. Bebeğin çocuğun ileriki zamanlarda geçirebileceği yaralanmalar, ateşli hastalıklar, menenjit gibi, travmalar, zehirlenmeler, enfeksiyonlar, beslenme yetersizliği veya bozuklukları, yetersiz çevre koşulları, çocuğun ihmal ve istismarı ile sosyal ve kültürel yoksunluk gibi durumlar da engele neden olabilecek doğum sonrası etmenlerdir. Sonradan engelli olma olasılığı, engelli doğma olasılığından daha fazladır. Engel türleri ve özellikleri. Engel türleri çeşitlilik gösterir. Bedensel engeller, görme engeli, işitme engeli, ortopedik engel. Zihinsel engeller, mental retardasyon, Down sendromu ve benzeri. Dil ve konuşma bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklar, otizm, Rett sendromu ve benzeri bunlar arasındadır. Süreyen hastalıklar da, kalp hastalıkları, onkolojik hastalıklar ve benzeri engel kapsamında değerlendirilir. Bazı durumlarda hem bedensel hem zihinsel engel, hidrosefali, mikrosefali ve benzeri veya iki bedensel engel, görme ve işitme ve benzeri bir arada görülür. Ülkemiz nüfusunun 8,5 milyona yakınının engelli olduğu tahmin edilmektedir. Kesin veriler bilinmemekle birlikte engel grupları arasında oranı en yüksek olan ortopedik engellilerdir. Engellerin özellikleri genelde aynı gibi görülse de doğuştan engelli olanlar ile sonradan engele sahip olanlar, tam ya da kısmen engelli olanlar, ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilenler ile bu konuda yardıma gereksinim duyanların durumları farklıdır. Çünkü her biri kendilerini geliştirme ve karşılaştıkları sorunları çözme sürecinde farklı yollar kullanır, farklı yaşantılara sahiptir. Kişilik özellikleri, alınan eğitim, ekonomik durum, hayata bakış açıları da buna eklenince her engellinin psikolojik durumu ve sosyal ilişkileri de farklılık gösterir. Örneğin az gören bir kişiye, görme yetisini tamamen kaybetmiş bir kişinin hareket etme yöntemleri, kullandıkları cihazlar, eğitim biçimleri, büyük puntolu yazı, kabartma yazı kullanma, karşılaştıkları tutumlar ve bunların yansımaları apayrıdır. Bu yüzden engeli, genel özelliklerinin yanında doğuracağı farklılıklarla birlikte değerlendirmek ve engellilere sahip olduğu özellikler dikkate alınarak rehberlik yapmak gerekir. Engel, hayatı çıkmaza sokan bir durum değildir. İnsan bedeni o kadar zengindir ki bir bölgesindeki engeli başka şekilde telafi edebilir. Ellerini kullanamayan bir kişi ayaklarını tıpkı eli gibi kullanabilir. Bu yolla yemeğini yiyebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir, yazı yazabilir, hatta resim ve el işleri yapabilir. Çevresindekilerin seslerini duyamayan işitme engelli bir çocuğun gözlem yeteneği gelişir. Böylece o, çevresini iyi gözlemleyerek, dudak okuma ve işaret dilini kullanarak hem kendisini ifade edebilir, hem çevresinde olanları fark edebilir, hem de ona söylenmek istenen şeyleri anlayabilir. Yine görme engelli bir kişi, onlar için geliştirilmiş olan Braille, kabartma alfabe ile okuma yazma öğrenebilir, sesli programlar sayesinde iyi derecede bilgisayar kullanabilir. Bunlar sadece birkaç örnek. Her engellinin engeli olmayan duyuları ile yapabileceği işler, edinebileceği hobiler mutlaka vardır. Engelin türü ve derecesi ne olursa olsun, engel ister doğuştan, ister sonradan olsun, engele rağmen yaşama bağlanmak başlangıçta zor olabilir. Bu süreçte ilk adım durumu kabullenmektir. Bu, engele boyun eğmek anlamına gelmez. Aksine hayata daha sıkı sarılmaktır. İkinci adımsa yardımcı teknik ve cihazlarla engeli en aza indirmek, her engellinin başarılı olabileceği faaliyetleri keşfederek onları doğru şekilde yönlendirmek ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına destek olmaktır. Böylece engelli kişi kendisini geliştirme olanağı bulur, yapabileceği ne varsa ulaşmaya çalışır, sahip olduğu özelliklerin farkına varır. Bunu sağlamaksa anne babalara, öğretmenlere ve onlara rehberlik edebilecek herkese düşen bir görevdir. Görme ve işitme engeli varken annesi ve öğretmeninin katkılarıyla tüm dünyaya umut aşılayan Helen Keller'ın yaşamı bu konuda güzel bir örnektir. Helen Keller, 1880-1968, ABD'li pedagog. 1880 yılında ABD'nin Tuscumbia şehrinde sağlıklı bir bebek olarak doğan Helen Keller, 19 aylıkken geçirdiği bir ateşli hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma yetilerini yitirdi. Ama kimse onun zihinsel yeteneklerinin farkında değildi henüz. Halen 6 yaşındayken annesi Kate Keller okuduğu bir kitapta başka bir kör ve sağır çocuk olan Laura Brittman için yapılanlardan etkilendi. Bunun üzerine doktor ve uzmanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda Perkins Görme Engelliler Okulu'ndan yeni mezun olan ve görme yetisine çok az sahip 20 yaşındaki genç öğretmen Anna Mansfield Sullivan ile tanıştı. Efsanevi öğretmen Helen'ın hayatında yeni bir sayfa açtı. Ona okuma yazma ve konuşmayı öğretti. İyi bir eğitim almasını sağladı. Helen'ın öğrenme maratonu yaşamının ilk 19 ayında zihninde yer etmiş su sözcüğünden yola çıkarak başladı. Öğretmeni onu bir gün bahçedeki su tulumbasının yanına götürdü. Helen'ın bir elini tulumbadan çektiği suyun altına tutarken diğer eline su sözcüğünü yazdı. Bu Helen için bir başlangıç oldu. Dokunduğu nesnelerle harfler arasında bir bağlantı olduğunu, her nesnenin sözcüklerle ifade edildiğini anladı. Bunu takip eden birkaç saat içinde 30 sözcük daha öğrenmeyi başardı. Önündeki uzun ve engellerle dolu yolda onun için vazgeçmek yoktu. Yenilgiye uğramayı kabullenmektense durmaksızın çalışarak mücadeleden başarıyla çıkmayı seçmişti. 1904 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun olduğunda lisans derecesi alan ilk kör sağır kişi unvanını kazandı. Bu günlerinde de öğretmeni yanındaydı. Ardından kendisini özürlülere yardımcı olmaya adadı. Konuşması tam anlaşılmasa da öğretmeninin desteğiyle dünyanın pek çok ülkesinde konuşmalar yaptı, konferanslar verdi. Özürlüler ile ilgili organizasyonlara katıldı. Bu organizasyonlar, konferanslar ve toplanan bağışlarla hem geçimini sağladı hem de Amerikan Görme Engelliler Vakfı'na, Dünya Körler Birliği'ne ve kör ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye büyük katkıda bulundu. 1946-1955 yıllarında 5 kıtada 35 ülkeyi dolaşan Helen Keller, gittiği her ülkede milyonlarca görme engelliye yaşama sevinci ve aydınlığı götürdü. Birçok kitap, makale, biyografi yazan Helen Keller, etkinlikleri ve çalışmaları nedeniyle defalarca üstün hizmet ödülü ve çeşitli üniversitelerin onursal doktora unvanına layık görüldü. 1964'te ulusun en büyük sivil madalyası olan Özgürlük Madalyası'nı Başkan Johnson'dan aldı. En çok tanınan eseri Benim Yaşam Öyküm 50'den fazla dile çevrildi. Onun için yaşam ya cesaret isteyen bir deneyim ya da hiçti. 5 lisan bilen, bisiklet, kano ve yelkenli ile gezintiye çıkan, yüzen, satranç oynayan Helen Keller'ın özrüne rağmen başardıkları onu efsanevi bir kişilik haline getirdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.